Ayrım 7.
Tehlike bu kadar büyük mü sence? Belki bundan daha büyük. Memleketimiz ilmin beşiği olmuştu. Cengiz ise ilim diye bir takım hurafeye bel bağlar. Söylendiğine göre eline geçen bütün kitapları yakar. Çin'de çok miktarda eser yaktırmış. Alevler oynaşarak yükselirken etrafında raks etmiş. Böyle birinin eline şehirlerimizin düşme ihtimali aklıma gelince topuğuma kadar buz kesiliyorum. Celaleddin titredi. Allah korusun. Sarı Lagot ve kardeşi bu temenniye yüksek sesle iştirak ettiler. Allah korusun. Temür Melik kısık gözlerle iki kardeşe baktı. Allah elbette korur ama murad ederse. Biz nicedir Allah'ın emirlerini gerektiği gibi tatbik etmez olduk. İsraf haram kılındı, biz israf ettik. Lüks men edildi, lükse düştük. Gurur yasaklandı, alabildiğine gururlandık. Karşımızdaki büyük kuvvetleri bile gururumuz yüzünden küçük görür olduk. Doğruldu. Dahası var, sünnet olan istişareye ehemmiyet vermez olduk. Altınlara, sırmalara, ipeklilere itibar ettik. Bize her şeyden çok yaraşan zırhın yerine samur kürkler geçirdik. Allah için, ilahi kelimetullah için yapılması gereken cenkleri yolundan saptırıp toprak kazanma ve yağma macerasına döktük. Acı acı başını salladı. Allah emirlerine uyduğumuz müddetçe bizi korur, esirger. Alnında biriken ter tanelerini sildi. Aksi halde bir Moğol hanının elinden cezamızı halk eder ki kanaatimce biz bu cezaya müstehakız. Hepsi söylenenlerin doğruluğuna candan inanıyor, ancak Cengiz gibi merhametsizliği bütün Asya'ya yayılmış birinin elinden bu cezanın gelmemesini temenni ediyorlardı. Celaleddin arkadaşının ellerini tuttu. Doğrusun Temür Melik dedi, lakin elden ne gelir? Harzemşah-ı Muhammed ordunun başında gidiyordu. Altın koşumlarla süslü atı, üstünde taşıdığı kıymetli yükün ehemmiyetini anlamış gibi vekar ve ciddiyetle zaman zaman başını kaldırıyor, ırklaşlarına gururlu birkaç bakış fırlatıyordu. Altın biner atlıdan kurulu 10 kolordu halinde sefere çıkılmıştı. Her kolordunun başında bir kumandan vardı. Güneş binlerce kalkanın mızrağın üstünde parlıyor, oradan kırılarak kum tanelerini billur renklerle yıkıyordu. Görünen insan ve mızrak, duyulan yalnız Allahu Ekber sesiydi. Birbiri ardına dizilmiş birliklerin muhteşem bir görünümü vardı. Sultan Alaaddin Muhammed zaman zaman atının başını çeviriyor, gururla askerlerini seyrediyordu. Etrafı Kıpçak anlarıyla sarılmıştı. Celaleddin ve Temür Melik birliklerinin başında at sürüyorlardı. İkisini de birliklerinin talim terbiyesinden başka şeyler şu anda pek ilgilendirmiyordu. Nasılsa sözleri Kıpçak anlarından meydana gelen hissiz duvara toslayıp köşeye fırlatılan fasulye taneleri gibi yere dökülecekti. Sultan Muhammed içinde inceden inceye bir korku duymuyor değildi. Ne de olsa meçhul düşmanların üstüne gidiyordu. Kara Hitayları mutlaka ezerdi, inanıyordu. Lakin küçük atlılar kafasını kurcalamaktaydı. Bir ara Temür Melik'i yanına çağırttı. Haşmetini tasdik ettirmek için, "Bak," dedi, "şunca askeri mağlup edecek güçte bir ordu yeryüzünde mevcut mudur?" Kıpçak hanları boyun büktüler. Temür Melik ise 60.000 atlıyı dünya ordularıyla mukayese edebilen mantığa şaştı kaldı. "El elden üstündür sultanım," dedi. Harzemşah'ı beklediği cevabı alamamaktan sıkılmıştı. "Sen zaten hep ümitsizsin. Cengiz çok kuvvetli derler." "Hangi Cengiz? Amma da gözünü yıldırmış senin. Atımın ayakları altına alıp o kafiri ezeceğim. Anlayacaksın ki Harzemşah-ı Muhammed'den daha kuvvetli bir sultan yeryüzünde mevcut değildir. Olmamıştır da. Hatta İskender bile benim kuvvetime ve dehama malik değildi." "Kendinizde kuvvet vehmedip gururlanmak yerine tedbir düşünmek evladır sultanım. Sana ne yapmam gerektiğini sormadım. Hiç kimse her şeyi düşünemez. Ne demek bu? Size istişarenin zaruretini hatırlatmak istedim. Yoksa bir sultana akıl verecek kadar çok zekaya malik değilim." Sultan kendini zor tuttu. Az daha başının uçurulması için emir verecekti. "Git kuvvetlerinin başına geç. Baş üstüne." Birliğinin başına döndü. Atını Sarı Lagod'un atına yaklaştırdı. "Sultanın mahiyetine bak Sarı Lagod. İşe yaramayan bir sürü." Sarı Lagod dikkatle baktı. Sultan mutfağını ve her türlü ağırlığı beraberine almış, ne kadar uğraşmışlarsa bundan vazgeçirememişlerdi. Oysa boğazına da düşkün değil diye mırıldandı. Temür Melik, orası gerçek ancak düşmanlarına gösteriş yapmak ister. Debdebeli mutfağıyla mı? Debdebeli mutfağı, süslü çadırı ve hizmetkarlarıyla. Allah Allah. Celaleddin en arkadan geliyordu. Türkmenlerden kurulu 10. kolun kumandanı idi. Babası onu cepheye sürmemek için sanki mahsus böyle davranmıştı. Üzüntülüydü. Madem her şeye rağmen bir muharebeye çıkmıştı, ön safta yer almak ve ilk düşmanla karşılaşmak isterdi. Hiç değilse kılıcının pasını silecekti. Ama babası art kuvvetlerin başına getirerek bu arzusunu bilmezden gelmişti. Türkmenler neşeliydiler. İlahiler söylüyor, bağırarak konuşuyor ve şakalaşıyorlardı. Bazen durarak harp oyunları yapıyorlar, yeni taktikler öğreniyorlardı. En değerli toplu birlik Celaleddin'in birliğiydi. Ya onun kadar veya ondan biraz noksan Temür Melik'in birliği ikinci geliyordu. Sultanın kumanda ettiği merkez ise tamamen atıl kişilerden, saray beslemelerinden ve kendi hususi muhafızlarından kurulu olduğu için belki de en zayıfı denebilirdi. Harzem Denizi'nin, Aral Gölü'nün eski adı, sahilini takip ederek Siri Derya, Seyhun Nehri'ni geçtiler. Çağnak Körfezi'nde mola verdiler. Sultan keşif yolları çıkardı. Gelecek haberleri burada beklemeyi Temür Melik ve Celaleddin'in zoruyla kabullenmişti. Yoksa kendisine kalsa keşif kolları bile çıkarmayacak, düşmana rastlayacağı yere kadar debdebe ile yürüyecekti. Keşif kollarından biri kısa müddet sonra döndü. Çalkar Gölü kıyılarında Kara Hitay askerlerine rastladıklarını bildirdi. O gece bir harp meclisi toplandı. Önce Kara Hitaylıların, sonra da Moğolların halledilmesi kararlaştırıldı. Kıtalar üç gruba ayrılacak, Şah merkeze kumanda edecekti. Sıra sağ ve sol cenah kumandanlarını seçmeye gelince bir kargaşalık oldu. Kıpçaklar ikisinin de kendi ırklarına mensup kumandanlar tarafından yönetilmesini istiyor, sebep olarak bu toprakların kendi toprakları olduğunu ileri sürüyorlardı. Temür Melik hırsından dudaklarını ısırıp kanattı, nihayet dayanamayarak yerinden fırladı. Bu topraklar madem ki Kıpçaklarındır ve bizi madem ki kendilerinden saymıyorlar, varsınlar aralarında davalarını halletsinler. Sultanımdan bu yolda ferman istiyorum. Sultan Muhammed hayretle başını iki yana salladı. Sen ne dersin Temür Melik? Dediğim gayet sarih Şevketlüm. Kıpçaklar buraların kendi toprakları olduğunu, dolayısıyla topraklarını müdafaa edecek askere kumanda hakkının da kendilerinde bulunduğunu iddia ederler. Bırakalım kendi işlerini kendileri görsünler. Olmaz öyle şey. Bir kanada sen kumanda edeceksin. Sultan Muhammed bununla sanki Temür Melik'i susturmak istiyordu. Temür Melik anlamakta gecikmedi. Kabul etmekte mazurum sultanım dedi. Celaleddin Şah dururken bana büyük kumandanlık düşmez. O hepimizden daha büyük bir kumandandır. Sultan itiraz etmedi. Böylece uygun bir karar alındı zannedersem diye konuştu. Sol kanada Kıpçak hanlarından Turgay. Sağ kanada ise oğlumuz Celaleddin kumanda etsin. Ben merkezde kalacağım. Ertesi sabah toparlanıp yeniden yola düştüler. Sık sık Kara Hitayların yakında bulunduğu haber geldiğinden savaş düzeni içinde 3 gün yürüdüler. Irgız Irmağı'nın deltasında uzanan sık ağaçlıklı orman içine karargah kurdular. Yabani çiçeklerin büyüleyici kokusu bataklıktan çıkan kekremsi kokuyla birleşiyor, harzemli askerlerin burunlarını yakıyordu. Havalar çoktan ısınmış olmasına rağmen ırmak üstündeki buz tabakası çözülmemişti. Ekseriya yaz ortalarına kadar da çözülmezdi. Karşı sahilde Kara Hitayların görüldüğü haberi gelince Sultan Muhammed ırmağın geçilmesini emretti. Emir hemen yerine geldi. Kazasız belasız kıyıya çıktılar. Savaş düzeninde yürüyüşe geçtiler. Akşama doğru gelen bir haber Harzem ordusunu dalgalandırdı. İleride bazı çadırlar görülmüştü. Neyin nesi olduğu bilinmiyordu. Celaleddin haberi alır almaz yanına Temür Melik'i, Sarı Lagod'u ve Lagod'un kardeşi Baytu'yu alarak keşfe çıktı. Bir tepeciğin başına geldiler. Dikkatle önlerinde uzanan uçsuz bucaksız sahayı gözetlediler. Uzakta gözün henüz ulaşabileceği bir noktada bazı çadırlar görünüyordu. Ama etrafta kımıldayan tek canlı bile yoktu. Celaleddin, Allah Allah diye hayretini belirtti. Şu saatte uyumuyorlar herhalde. Vadinin terk edilmiş bir hali var. Temür Melik, Hele bir bakıp geleyim dedi. Atını yamaçtan aşağı dört nala sürdü. Celaleddin ardından bağırdı. Kendine dikkat et Temür Melik. Temür Melik cevap vermedi. Zaten sesini ulaştıramayacak kadar uzaklaşmış bulunuyordu. Az sonra çadırlara yaklaşmıştı. Hayretten ağzı bir karış açık kaldı. Çadır zannettikleri şeyler yırtık pırtık kilim parçalarından başka bir şey değildi. Her taraf ceset doluydu. Kendilerinden evvel buraya sanki bir çığ düşmüş, bir afet inmiş, her şeyi ezip geçmişti. Canlı birini arayıp buldu, atından indi. ''Size ne oldu?'' diye sordu. Bu yaşlı bir merkit askeriydi. Sırtında koca bir kılıç yarası vardı, güçlükle ağzını oynattı. ''Biz merkitleriz, daha doğrusu idik, artık yokuz.'' Gayret ederek dirseğine dayandı. Cesetlerle dolu meydanı melül bakışlarıyla taradı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Hanımızın adı Tunku Han'dı. Oğlu Holtu Han. İkisi de kaçıp canlarını kurtardılar. Bizi ejderin ağzında bıraktılar. Size kim saldırdı? Kesik kesik konuştu. Cengiz, o kızıl sakallı şeytan. Yahut onun oğlu Cüci Han. Baba oğul birbirlerinden beter. Girdikleri yerlerde taş üstünde taş, omuz üstünde baş komazlar. Kendinizi sakının. Cengiz'i öfkelendirmeyin. Büyük kumandanları var Cengiz'in. Tek gözlü İfrit Subutay, Kurtcebe, Tokuçay, Noyan. Hepsi birbirinden daha gaddar ve daha yırtıcı. Önlerinden kaçamadık. Irgız ırmağını geçmeye çalışanlar buzların kırılmasıyla dibe gömüldü. Kısıldık burada, hepimizi kılıçtan geçirdiler. Kadın, ihtiyar, çocuk, hepimizi. Hayvanlarımızı aldılar, otlaklarımızı ellerine geçirdiler. Kesik bir nefes aldı, gözleri bulandı, alabildiğine açtı. Göremiyorum diye inledi. Artık hiçbir şey göremiyorum. Ne doğranmış kardeşlerimin cesetlerini, ne güneşin parlaklığını. Hiçbir zamanda göremeyeceğim. Ölümün soğuk gölgesi içime girdi. Boğazıma doğru canımın çekildiğini hissediyorum. Biz mesuttuk. Otlaklarımız vardı. Yeşil ağaçlarımız vardı ulu. Sarı sakallı İfrit, Cengiz, oğlu Cüci, tek gözlü Subutay Bahadır, Kurtcebe, Sarı Çadır. Küçük atlar titredi. Bana kılıcımı verin. Ben sözünü tamamlayamadı. Göz kapakları kaşlarının altında kayboldu. Dehşetle açılmış gözleri Temür Melik'in yüzüne mıhlandı kaldı. Merkit ölmüştü. Temür Melik daha fazla vakit kaybetmeden atına atladı. Dolu dizgin Celaleddin'i bıraktığı tepeye çıktı. Feci haberi verdi. Merkitlerin tamamı kılıçtan geçirilmiş yiğidim. Celaleddin dehşetle irkildi. Ne? Kim yapmış bunu? Cengiz yahut oğlu Cüci, ne fark eder? Geri döndüler. Durumu sultana bildirdiler. Onun da hayreti oğlununkinden az değildi. Neden sonra toparlandı, hiddetle doğruldu. Bunu yanlarına koymayacağım diye gürledi. Kıpçak hanları hep birlikte bağırıştılar. Ganimetimizi çalan, memleketimizi harabe zara çeviren bu kafirlerin cezası tez verilmelidir. Alaüddin Muhammed sakalını sıvazladı. Onları mutlaka bulacağız. Bulacağız ve kılıçlarımızla cezalarını vereceğiz. Artık savaştan beni kimse men edemez. Hazırlanın, üzerlerine gidiyoruz. Destur var mı sultanım diyerek Celaleddin ayağa kalktı. Söyle Celaleddin. Önce keşif kolları çıkarıp düşmanın yerini tespit edelim. Kuvvetini öğrenelim. Muharebeye ona göre karar veririz. Sultan dik dik oğluna bakıp susturdu. Muharebeye sen ve Temür Melik değil, ben karar veririm. Kararımı da verdim, harp olacaktır. Celaleddin çaresiz sustu, Temür Melik'e baktı. Ama o bomboş gözlerle başka tarafa bakıyordu. Harzemşah'ın aradığı düşman Cengiz Han değil, büyük oğlu Cüci Han'dı. Merkitleri katlettikten sonra kuzeye çekilmiş bir dağ eteğinde mola vermişti. Her yana çıkardığı gözcüler yerdeki kumlar gibi kaynaşan bir sürü koca kavuklunun üzerlerine geldiğini bildirince Cüci Han'ın sarı yüzü daha da sarardı. Kumandanlarından tek gözlü Subutay Bahadır'a baktı. Kimlerdir dersin Subutay? Subutay elindeki hançerle tırnaklarını parlatmakla meşguldü. Savaşmaktan vakit buldukça tırnaklarıyla uğraşırdı. Başını kaldırmadan sırıttı. Gelirlerse gelsinler derim. Kimseden korkumuz yok. Hep savaş taraftarısın. Subutay omuzlarını silkti. Çok konuşmaktan hoşlanmazdı. Meramını bir iki cümlede özetler, uzun münakaşalara girmekten nefret ederdi. Onun için harp meclisleri, meşveret filan hep zaman kaybı idi. Han olan bir anda savaşa veya barışa karar vermeli, hemen tatbike geçmeliydi. Cüce Han onun bu huyunu bildiği halde inadına ısrar ediyordu. ''Neden susarsın be adam?'' Subutay tekrar omuzlarını kaldırdı. ''Konuş.'' Bu sefer başını kaldırdı. Sancı çekiyormuş gibi yüzünü ekşitti. Yanağını boydan boya çizmiş kılıç yarası daha da belirginleşti. Tek gözü çamurlu bir bulanıklıkla cüceye dikildi. Ama yine de iki kelimeyle geçiştirdi. ''Sen bilirsin.'' ''Yani savaşalım mı?'' ''Olabilir. Savaşmayalım mı?'' Cevap vermedi. Cüce Han başını salladı. ''Bilmem senin gibi bir dilsizi babam neden başıma musallat eder? Kaç kere tek başıma hareket edebilecek kadar büyüdüğümü ispat ettim. Hala savaş meydanlarına hamilsiz göndermez.'' Müstehziyane bakışlarla Subutay'ı süzdükten sonra sözlerini bitirdi. ''Sen de ne koruyucusun hani?'' Elini çırptı, içeri giren nöbetçiye, ''Çabuk danışman Tacib'i bana gönder.'' Asker bir dizini yere koyarak selam verdi. Geri geri çadırdan çıktı. Az sonra orta yaşlı, siyah sakallı bir adam çadıra girdi. Askerin yaptığı gibi bir dizini yere koyarak kumandanını selamladı. ''Beni emretmişsin, Büyük Kağan'ın oğlu. Otur şöyle, danışman Tacip. Duyduk ki peşimizden gelenler varmış. Tolgalarının üstüne kumaş parçaları sarmış gürültücü bir takım askerler. Haklarında bir bildiğin var mı?'' Danışman Tacip başını iki kere göğsüne doğru salladı. ''Herhalde Harzemlilerdir.'' ''Harzemliler mi? Bizim onlarla bir alışverişimiz yok ki.'' ''Evet, hatta Büyük Kağan bile onlarla çekişmememizi tembihlemişti. Şimdilik Harzem Şahı Muhammed'le bir muharebe istemez.'' ''Peki niçin üstümüze gelir bu adam?'' ''Belli ki merkitlerin hali kendisine dokunmuştur. Sonra sizi yenme sevdasına da kendini kaptırmış olabilir.'' Buralar biraz da onun sayılır. Acayip, yer tanrısının topraklarına o ne karışırmış. Danışman Tacip başını indirdi. Cüce Han'a Allah'ın bir olduğunu söylese, söylemekle kalmayıp ispat etse ne değişirdi. Birçok kereler denemiş, fakat netice alamamıştı. Cüce Han her seferinde müstehziyane gülümsemiş, başını sallayarak, olabilir demişti. Ancak ben babamın inandığı tanrıdan başkasına inanmam. ''Cevap vermezsin danışman Tacip. Sultan Muhammed nereden bu toprakların sahibi oluyormuş?'' ''Bunun cevabını bulmak için kendimizle mukayese etmemiz gerek, Kağan'ımın oğlu.'' ''Kendimizle mi? Nasıl?'' ''Cengiz Han bütün Moğolistan ve Çin'in hakimi.'' ''Öyle. Harzem Şah da buraların hakimi.'' ''Olamaz. Babam büyük bir Kağan'dır. Ya Harzem Şah dediğin nedir?'' ''O da kendi çapında büyüktür. Bütün Müslümanları o mu temsil eder?'' ''Bir kısmını. Öyleyse onu ezeceğim. Ancak bunun için babamdan izin almam lazım. Nedense bu adamla dalaşmak istemiyor. Herhalde bir düşündüğü var.'' ''İyi söylersin.'' Cüce Han birkaç dakika düşündü. ''Yanına 10 kişi al ve karşı çık. Birkaç deveyi de hediye götür. Bu savaşı istemediğimizi kendileriyle bir işimiz olmadığını söyle. Merkitlerin için katlettiğimizi sorarsa ne cevap vereyim?'' ''Bu cezaya müstahak olduklarını bildir. Bize kafa tuttuklarını anlat. Yakında buraları terk edeceğimizi ve kendilerine bırakacağımızı söyle. Boş yere kan aksın istemiyorum.'' Aslında Cüce Han kuvvetinin azlığından korkuyordu. Haberciler Harzemlileri tepedeki kum taneleri kadar çok olarak bildirmişlerdi. Onu ürküten bu haberdi. Danışman Tacip çadırı terk etti. Emredildiği gibi 10 atlı aldı. 10 seçme deveyi de sultana hediye olmak üzere peşine taktı, yola düştü. Harzem ordusu 4 nala at sürüyor, bir an evvel düşmana yetişmek için büyük gayret gösteriyordu. Sultan Alaaddin Muhammed'in emri vardı. ''Atınız çatlarsa değiştiriniz, fakat durmadan yol alınız.'' Sağ kanada kumanda eden Celaleddin, babasının bu emrini de yerinde bulmamış, yanında at süren Temür Melik'e şöyle dert yanmıştı. ''Bu çılgınlık gibi bir şey. Hem hayvanlar hem de asker yorulur. Bu halimizle düşmanla karşılaşırsak sonumuz nice olur.'' Temür Melik gözleriyle Celaleddin'i tasdik etmiş, fakat tek kelime söylememişti. Konuşursa acı olacağını bildiği için susmayı tercih ediyordu. Gözcülerden ikisi nefes nefese gelip, ''Bir grup atlı beyaz bayrak çekerek geliyor.'' Haberini getirdiği zaman atlarını büsbütün şaha kaldırdılar. Kısa zaman içinde sultanın yanına ulaştılar. Celaleddin, "Sultanım, beyaz bayrakla gelenler varmış, ne emredersiniz?" diye sordu. Sultan Muhammed gözlerini kısarak bir müddet uzağı gözetledi. "Kimlerdir?" "Herhalde Moğol elçileri." "Doğru, bana getirin." Baş üstüne. Sultan ordusuna dur emri verdi. Hazırlıklı bulunmaları için kumandanlarına talimat gönderdi. Elçilere haşmetli görünerek düşmanı yıldırmak istiyordu. Ama gelenlerin kayıtsız bakışlarını görünce boş yere yorulduğunu anladı. Danişmen Tacip en önde idi. Başında beyaz bir sarık vardı. Herkesle birlikte sultan da hayretler içindeydi. Bu adam Müslümanlar gibi giyinmişti. Öyleyse Cücehan ordusunun içinde işi neydi? Beyaz sarıklı adam yaklaştı. Atından indi, birkaç adım daha yaklaştı, durdu. Ellerini göğsünde kavuşturarak saygıyla eğildi. Moğolistan hakimi Cengiz Han'ın büyük oğlu ve kumandanı Cücehan'ın elçisi danışman Tacip, Büyük Harzemşah'ını selamlar. Harzemşah'ı atından inmemişti. Sağ elini kaldırarak elçinin selamını aldı. Kumandanın ne istiyor? Kumandanım der ki, bizim Harzemlilerle bir işimiz yoktur. Merkitler azıtmışlardı, cezalarını verdik. Boş yere kan dökülmesini istemiyoruz. Güya Müslümansın, utanmadan bir putpereste hizmetkarlık ediyorsun. Danışman Tacip irkildi. Bu hakareti icap ettiren şey nedir sultanım? Müslüman oluşun, yetmez mi? Müslümanlığımın hakarete medar olacağını zannetmiyorum. Ben kimsenin ayakları altına dinimi sermiş değilim. Sadece bir esirim. Seni koruyamadığın bir Müslümanı elbette Cengiz Han esir alacaktı. İç çekti. Esir aldı ve çalıştırıyor. Dinim, inancım ise dimdik ayaktadır. Hiç kimseye boyun eğmeyecek kadar. Temür Melik adamı içinden tebrik etmekle birlikte bu kadar çok sözü sultanının karşısında söylemesine kızdı. Bu çok konuşuyor sultanım, dedi. Danışman Tacip Temür Melik'e döndü. Sordunuz, cevap verdim. Kıpçak hanlarından Nişabur kızgınlıkla bağırdı. Sus, her soruya cevap verilmez. Moğol içinde bir söz vardır. Sorulmadan konuşma derler. Ben bunu benimserim. Sultan münakaşanın alevlenmesine meydan vermemek için araya girdi. Hepiniz susun. Sen söyle bakalım elçi. Kumandanım benim kuvvetimden haberdar mı? Elbette. Gözcülerimiz kum taneleri kadar çokluk olduğunuzu çoktan haber verdiler. Demek bunun için vuruşmaktan kaçarsınız. Muharebe istememekle kaçmayı karıştırıyorsunuz sultanım. Cücehan sizden daha kalabalık ordularla dövüştü. Ve hala hayatta, öyle mi? Hem de askerleriyle birlikte. Sultan Muhammed öfkeyle üzengi üstünde doğruldu. Bırhe diye bağırdı. Siz beni merkit mi sandınız, yoksa tabansız Çinli mi? Hele cüce midir, ne Allah'ın cezası heriftir. Karşıma bir çıksın, karınca gibi ezeceğim. Danışman Tacip boyun büktü. Söylediklerinizi aynen kendisine ileteceğimden şüpheniz olmasın. Yalnız bir kere daha tekrarlamakta fayda görüyorum. Cücehan'ın sizinle bir meselesi yoktur. Boş yere kan akmasını istemez.